Sayfa 261. Şerif derken E'yi uzatması, F'yi V gibi söylemesi hoşuna giderdi. Ama ben senin çocuğuna babalık yapamam. Biyolojik babalığın ötesinde baba isteyen kim? Batı'da en son moda babasız çocuk büyütmek. Ama ben doğuluyum. Bizde bu işler farklıdır. Oğlumuzu inkar etmek bizim kitapta yazmaz. Rusçası mükemmel olmadığından kitabımızda yazmaz deyimini kelimesi kelimesine çeviriyor ve komik bir anlam çıkıyordu. Hangi kitap o? Bizim kara kaplı kutsal kitap. Gülerlerdi. Kızım 7 yaşını bitirdi diyordu mektubunda. Yoksa kız 7 yaşını bitirdi diye mi yazmıştı? Bu ayrıntıya neden takıldığını biliyor ama bilmezlikten geliyordu. Şu sırada bir de içine düşen bu kurdu taşıyabilecek hali yoktu. Zaten Ingrid de bir daha yazmamış, ilişkileri tümüyle kesilmişti. İçine düşen kurt muydu Ömer'i Ingrid'in ülkesine sürükleyen, yoksa artık kendini tümüyle yabancı hissettiği bu dünyada yeni bir yurt edinme, yeni bir hayata başlama umudu mu? Ülkü kokusunu, sıcaklığını, rüzgarını ve sadece 2 günde sürse, ne zamandır yaşamadığı mutluluğa benzer bir duyguyu ardında bırakıp Leipzig'ten ayrıldıktan sonra Bergen'e gitme fikri kafasına yerleşmeye başlamıştı. Karısı ayrımalarından birkaç saat önce kırıcı ve kaba olmamaya dikkat ederek sanki çok olağan bir işten, köşedeki tütüncüden bir paket sigara almaktan söz ediyormuş gibi artık legale çıktığına göre resmi işleri halledebilecek duruma gelir gelmez boşanma işlemlerine başlayabilir miyiz demeseydi belki Norveç'e gidip Ingrid'i görmeyi düşünmeyecekti. Bunca yıldır resmi nikahın ördüğü bağların önemi olmadığını, evliliğin bir gün sona erecek bir burjuva kurumu olduğunu savunduktan sonra yıllardır görüşmediği, haberleşmediği karısıyla arasındaki bağın onun resmi boşanma isteğiyle şimdi gerçekten sona erdiğini düşünüyor olması kendini de şaşırtıyordu. Bu işi en kısa zamanda çözümleyeceğini, Berlin'de yaşayan bir Alman avukatın konuyu iyi bildiğini, ülke de ona bir vekalet verirse sorun kalmayacağını söylerken içini sonun kederinin doldurmasının önüne geçememişti. Aklına gelen soruyu sormaktan ise utanmıştı. Ülkü kendisini erkeklerle tamamlayan, bir erkekli mutlu olan kadınlardandır. Belki yeniden evlenmeyi düşünüyordur. Fiyortların ülkesine, o donuk, soğuk ve güzel kuzey kentine karlı bir kış günü varıyor. Görkemli bir kent beklemişti. Oysa güzel, düzenli, tablolardaki balıkçı limanlarını andıran küçük bir kuzey kasabası burası. Önce martıların beyazlığına, şehirle, denizle iç içeliğine, yolların sükunetine, binaların, parkların, çarşıların, caddelerin, köprülerin, legolardan yapılma oyuncak kentleri hatırlatan insani boyutlarına şaşıyor. Ne Moskova'nın, Berlin'in insanı ezen, belki zaten essin diye tasarlanmış dev yapıları, heykelleri, anıtları, meydanları, uçak pisti gibi caddeleri, panayır gibi çarşıları, ne Leipzig'in insanın üstüne yapışan ağır ve ölü atmosferi, ne İstanbul'un yorucu keşmekeşi, insanı içine çeken, öğüten ve bağımlılaştıran benzersiz gizemi. Bu şehirde yoran, sarsan, ezen, huzursuz eden hiçbir şey yok. Küçük kızdan başka. Çocuğu Ingrid önde, o arkada girdikleri buz tutmuş avluda arkadaşlarıyla oynarken görüyor. Bak bakalım hangisi Türkina diyor Ingrid. Sanırım yanılmayacaksın. Buz tutmuş karları eşeleyerek buzdan kaleler yapmaya çalışan 5-6 çocuk arasında Ingrid'e benzeyen birini arıyor. Sonra onu görüyor. Kız kardeşinin çocukluğu yılları aşarak onlara doğru koşuyor. Koyu renk neredeyse siyah saçların çevrelediği yüzün ortasında yeşil mavi kocaman gözler. Eskişehir'deki evin avlusundalar şimdi. Kışları böyle soğuk olur. Arka avlu kar dolardı. Küçük kız kardeş, tekne kadıncısı denirdi ona ve şımartılırdı. Karla oynamak isterdi hep. Sonra da bademcikleri şişer, ateşlenir, hastalanırdı. Onu çok merak ederdim. Ateşlenip dalgın yatarken sabahlara kadar başında beklerdim. Öldüğünde evliliğe hazırlanıyordu. İnegöl'e yatak odası bakmaya giderken aptal bir otobüs kazasında ölmüştü işte. Tabutun üstüne duvağını serip arka avluya koymuşlardı. Haberi aldığında inanmamıştı. Ankara'dan Eskişehir'e 2 saatte gittiğini hatırlıyor. Küçük kız kardeş buz tutmuş avluda koşarken ayağı kayıp düşüyor. Çocuğa doğru Ingrid'den önce fırlıyor. İncitmemeye çalışarak yerden kaldırmaya çalışıyor. Küçük kız yüzünü buruşturarak Norveççe bir şeyler söylüyor. Yeşil mavi gözlerindeki yaşlardan ve eliyle bacağını işaret etmesinden Bacağının acıdığını anlıyor. Ingrid yetişmiş, çocuğun üstü kürk kaplı küçük çizmesini çıkarıyor. Ayak bile incinmiş diyor İngilizce. Neden İngilizce? Moskova'da hep Rusça konuşurduk diye düşünüyor. Küçük kız kardeşi kucağına alıyor. Adı Rahime'ydi. Böyle tüy gibiydi. Yazın pazar günleri ailece gidilen, bağlardan yorgun argın dönerken Rahime yürümek istemez, yolun kenarına çömelir, babasının tabiriyle küçük bir sıpa gibi dirinirdi. Kıyamaz, küçük kızı omzuna alır, eve kadar getirirdi. Bırak yürüsün, bu kadar şımartmayın şunu derdi babası. Yine de kıyamazdı. O kadar küçük, o kadar korunmasızdı ki içi paralanırdı. Küçük kız kucağında Ingrid'in peşi sıra avluya açılan kapılardan birinden içeri giriyorlar. Turkina sessiz sessiz ağlıyor. Geçecek. Şimdi bir ilaç süreriz, bağlarız, geçer diyor İngilizce. Sanki çocuk İngilizceyi anlayacakmış gibi. Yine de sesinin sevecenliği ve yumuşaklığı küçük kızı sakinleştiriyor. Ingrid iki kat merdivenin sonundaki kapıyı anahtarla açıyor. İşte burası bizim evimiz. İçerisi sıcak, huzurlu, çok az ahşap eşyayla, kuzey zevkiyle döşenmiş. Saat henüz öğleden sonra 3 ama ortalık aralıca karanlık. Küçük kızı kanepenin üzerine bırakıyor yavaşça. Paltosunu çıkarıyor. Çocuğa getirdiği hediyeyi hatırlayınca bir Barbie bebek valizini Ingrid'in küçük Volvo'sunda bıraktığını düşünüyor. Ingrid elinde bir merhem tüpü ve sargı beziyle geliyor. Çocuğun bileğini sararken içinde Şerif adının da geçtiği bir şeyler söylüyor. Anahtarı verirsen arabadan valizimi alırım. Orada Turkina içinde bir armağan var diyor Ömer. Araba anahtarı elinde merdivenlerden inerken çocuğu gördüğü andan beri bilincine çıkan gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyeceğini anlıyor. Kız halaya, oğlan dayıya benzermiş. Kızlarınız güzel olacak uşaklar derdi annesi. Tekne kazıntısı kızının güzelliğiyle övünürdü. Senden bir çocuk istiyorum, bir kız diye tutturmuştu Ingrid. Adı Turkina diye yazmıştı mektubunda. Beni anımsatması için. Ingrid ne zaman ayrılmıştı Moskova'dan? Ülkünün gelmesinden hemen önceydi. 1982 Kasım'ı veya Aralık'ı olmalı. Çocuk 7 yaşını bitirdi diyordu 1990 yazında gönderdiği mektupta. Daha ne desin kadın, beni hamile bıraktın herif diye feryat mı etsin? Babalık davası mı açsın? Anlamamış mıydım, sezinlememiş miydim sanki? Anlamamak kolayıma gelmişti. Kimse benden bir şey istemese de, yükümlülük altına sokan olmasa da bu kadarcık sorumluluğu bile taşımaya niyetim yoktu. Öyle ya, bizler büyük davaların, büyük sorumlulukların adamıydık. Karıymış, çocukmuş, sevgiliymiş, kimin umurunda? Küçük burjuvanın miskin değerlerine kapılır mı devrimci dediğin? Başı dönüyor, merdivenin trabzanlarına tutunuyor. Benim küçük bir kızım var, yukarıda oturuyor. Ayağı uf olmuş, acıyor. Küçük kızın yeşil mavi gözlerindeki yaşları hatırlayınca içi eziliyor. Umut'u da sevdiğini sanırdı. Kendi ez oğlum diye seviyorum diye düşünürdü ama Umut'un bir yeri acıdığında, ağladığında içinin böyle ezildiğini hatırlamıyordu hiç. Belki Rahime'ye benzediği için, belki de küçük kızlar insanı daha fazla etkiliyor da ondan. Avluda kaymamaya çalışarak sokağa çıkıyor. Geceye hazırlanan karlı sokağın sessizliği, yoldan geçenlerin telaşsız, dingin yürüyüşleri, dantel perdeli, çiçekli pencerelerinde tek tük ışıklar yanmaya başlayan evler, kapılardaki Noel'den kalma süsler, abartısız refah duygusu, bu ülkeye geldiğinden beri içine yayılan huzuru pekiştiriyor. Bizim oralarda dolu dolu yaşanmaz. Oslo bile Avrupa kentlerine göre taşra sayılır. Hele küçük şehirlerde akşam saat 6'dan sonra yapacak iş bulamazsın. İçki de kısıtlıdır. Her yerde satılmaz. Hem az hem de pahalıdır. Bizim orada mutlu olunur mu bilmem ama dingin ve huzurlu olunur derdi Ingrid. Dinginlik ve huzur yukarıda iki kat merdivenin sonunda onu bekliyor. İstasyondan eve gelirlerken son birkaç yıldır yalnız yaşadığını söylemişti genç kadın. Ev elverişli, seni misafir edecek yerim var demişti. Bütün yapması gereken arabadan çantasını alıp iki kat merdiveni çıkmak. Sonra küçük kızı kucağına alacak ve armağanını verecek. Sonra onunla konuşacak. Hangi dilden? Sonra Noel'den beri bütün süsleri ve ışıklarıyla duran, bozmaya kıyılamamış Noel çamının yanındaki sofraya oturacaklar. Sofranın ortasında mutlaka kırmızı mumlar olacak. Yemeklerini yiyecekler, tatlı sosta çiğ ringa balığı mı? Yemeklerini yerken sohbet edecekler. Hangi dilden? Yıllar geçmiş, oradan konuşacakları çok şey olmalı. Hala kalmış mıdır konuşacakları şey? O eski güzel günlerde bile sosyalizmden aynı şeyi anlamazdık. Yemekten sonra küçük kızın uykusu gelecek ama dilleri birbirini tutmadığından işaretle konuşmaya çalıştığı yabancıyı eğlenceli bulduğu için yatmamakta direnecek. Ona işaretle yatması gerektiğini anlatacak. Uyumanın, yatmanın işareti nasıldır acaba burada? Bizdeki gibi midir? Sonra Ingrid'le yalnız kalacaklar. Çocuk konusu açılacak. Ne söyleyeceğim ona? Burada kalmasını, birlikte yaşamalarını önerecek, belki de ısrar edecek. Birlikte yaşayamayız. Aramızda kadın erkek ilişkisi olamaz. Çünkü iktidarsızım diyebilir miyim ona? Ya tümüyle psikolojikse durumum? Ya Ingrid'le yine eskisi gibi yoluna girerse her şey? Diyelim ki böyle bir sorun yok. Bu anlamsız düzenin, bu ölüm dinginliğinin, bu korkunç emekliliğin, hayattan, devrimden, savaştan, yaşamaktan emekliliğin bir ömür boyu sürmesine dayanabilir miyim? Arabayı açıp valizini alıyor. Üzerinde rengarenk Noel yıldızları, çam dalları, kardan adamlar olan armağan paketini özenle çıkarıyor. Cebinde bulduğu bir kağıt parçasını Rusça, ''Küçük armağanı kızıma ver. Her şey için teşekkürler. Bana kızma, burada kalamayacağımı anladım. Moskova'yı unutmayacağım.'' yazıyor, anahtarı ve pusulayı oyuncak kutusunun üstüne iliştiriyor. Nasıl olsa biraz sonra beni aramaya aşağı iner. Valizini alıp kapıyı kapatıyor. Karlı sakin yolda gitgide kararan akşama karışıp denize doğru yürüyor. Falin'e belki de Norveç'i denerim dediğinde henüz Moskova'daydı. Öylesine söylenmiş bir laftı işte. Leipzig'e döndüğünde rejimi zorlamak ve demokratik yolları aşmak için ne pahasına olursa olsun Türkiye'ye dönmesini kararlaştırılan birkaç kişi dışında herkesin kendi başının çaresine bakmakta olduğunu görmüş. Tam da beklediğim gibi diye düşünmüştü. Çapımız, çerçevemiz buydu işte. Ülkünün dediği gibi devrimci mücadele okyanusunda değil sosyalizmin akvaryumunda yüzüyorduk. Böyle bir altüst oluşa, böyle bir bozguna hazır değildik. Peki kim hazırdı? Sosyalizmin ana vatanında bile herkes sapır sapır dökülürken. O anda fark etmese bile ülkünün Leipzig'e gelmesi sarsıcı bir etki yaratmıştı. İşkinin ve umarsızlığın beslediği ataletten kurtulma, bir karar verme gereği kafasına dank etmişti. Ömer Ulaş 55 yaşındaydı ve herkesin emekliliğinin çoktan geldiği bir yaşta kendine yeni bir hayat kurması gerekiyordu. Yıllar önce ayrıldığı Türkiye veya başka bir ülke, dünyanın çivisi çıktığından beri tüm ülkeler aynı derecede uzak, aynı derecede yabancı ve ürkütücüydü. Falin'e söylediği sözün peşine takılıp Norveç'e gitmesi bu yüzdendi. Biraz sosyalist ülkeleri andıran, sakin, düzenli, insanın üstüne saldırmayan, üstelik son yılların alt üstlüklerinin dışında kalmış bir yer. Belki Ingrid ve küçük kız olmasaydı, bir de içki bulmak bu kadar güç olmasaydı Norveç'e yerleşebilirdi. Ama işte gelmiş, görmüş ve dönmüştü. Şimdi Leipzig'te birkaç parça eşyasını toplamaya, son resmi işleri tamamlayıp Berlin'e, oradan da kim bilir nereye geçmeye çalışırken Moskova'dan çıkmak hataydı diye düşünüyordu. Orada kalmalıydım. Çöküşü bütün boyutlarıyla orada yaşamalıydım. Biz kurtuluşun ve kuruluşun askerleri, biz öncüler ve kurtarıcılar, görkemlik kapanışı Kabe'mizde yapmalıydık. Kızıl Ordu darbe yaparken, Yeltsin gibi soytarıların tankların üstüne çıkıp özgürlük kahramanlığına soyunduğu, Sovyet işçilerinin, sosyalist anavatanın saygıdeğer halkının, Kremlin'den yaka paça çıkarılan komünistlerle tükürüp tartakladıkları, umudumuz Gorbi'nin kendi körüklediği darbenin kurbanı olduğu o muhteşem final sahnesinde yoldaşları yalnız bırakmamalıydım. Bizim takım da pek yakışırdı oraya. Dekoru tamamlardık. Son zamanlarda kendini hırpalamaktan adeta zevk alıyordu. 3 yıldır gözlerinin önünde olup bitenler, kumdan şatolar, iskambil kağıdından evler gibi yıkılan 100 yıllık birikim, her kale düştüğünde orası zaten zayıf bir halkaydı. Lenin'in ülkesi dimdik ayakta kaldıkça real sosyalizmden umudu kesmeye gerek yok. Züğürt tesellileri, sosyalist sistem bu kargaşada eksiği olan demokrasiye de kavuşacak umudu, yıkılan, yitirilen her şey bir kabus gibiydi. 40 yıl önce Eskişehir Cer Atölyesi'nin emektar ustabaşısı Deli Müslim'in gizlice verdiği el yazılı defterlerdeki Nazım şiirlerini yüreği sevinç, gurur ve heyecandan çatlayarak ezberlemeye çalıştığı günlerden biri Ömer, devrimcilerin dünyayı ellerinde tuttuklarına inanmıştı. Hani 1976 yılı 1 Mayıs'ının unutulmaz afişindeki gibi ve şimdi dünya parmaklarının arasından kayıp gitmişti işte. Ne eline alabileceği yeni bir dünya ne de ellerinde dünyayı taşıyacak güç vardı artık. Leipzig'e dönmeden önce Moskova'dan ayrılacağı gün şehri son bir defa dolaşmıştı. kendine düzenlediği sessiz, gösterişsiz buruk bir veda töreniydi bu. Gorki'den Kızıl Meydan'a doğru inerken bulvarın iki yanında yeni açılmış lüks mağazalar, Avrupa caddelerindeki benzerlerini taş çıkartan şık butikler, göz alıcı vitrinler, kapısında dev bir Mickey Mouse maketi olan McDonald's, pahalı restoranlar, gece kulüpleri, caddelerde dolaşan son model Mercedesler, lüks otomobiller, moda evlerinden, butiklerden fırlamış çok şık, çok boyalı, çok güzel kadınlar ve altın yüzüklü, altın zincirli, ipek gömlekli, şık olamamış mafya özentisi adamlar. Sonra Moskova sokaklarının bilinen kalabalığı. Keçi ayakkabıları, kaba kumaştan siyah mantoları, siyah örtüleri, boyunlarına astıkları veya yanı başlarına yerleştirdikleri küçük tablolarında bahçelerden toplanmış otlar, piroşkiler, eski kitaplar satan yaşlı satıcı kadınlar. Başlarında eski föt şapkaları, çok eski pardüsöleriyle sarı yüzlü bıkkın emekliler, fütursuz dilenciler, blue jeanli, garip kıyafetli, ne batı dünyasındaki yaşıtlarına ne de eski Sovyet gençliğine benzeyen garip gençler. Binalar ayakta, sadece onlar değişmemiş. Bilim kurgu filmlerindeki kentleri hatırlatan gökdelenler, caddelerin iki yanındaki görkemli taş binalar, Kızıl Meydan'ı benzersiz kılan Kremlin kulelerinin tepesinde büyülü kızıl yıldızlar hala yerlerinde duruyor. Ülkünün çok sevdiği masal kilisesi dediği rengarenk mini işi bir mücevheri andıran küçük kilise, dev oteller, beyaz rıhtımlar, sonra Moskova Nehri, köprüler, parklar, ormanlar. İnsanlar çözülmüş ama kent direniyor. İçi burkularak üstelik giderek güzelleşiyor diye düşünüyor. Şimdi daha canlı, daha renkli, cıvıl cıvıl, her köşesi başka bir alem. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanıyorum. Tıpkı kendini terk edip başka bir erkeğe giden sevgilisinin eskisinden daha güzel, daha mutlu olduğunu görünce kıskançlıktan çılgına dönen bir erkek gibiyim. Moskova'yı sosyalizmin güzelleştirmesini, sosyalist Moskova'nın ışıldamasını istiyordum. Kapitalizmin sahte ışıltısını, sahte mutluluklarını değil. Bu insanları mutlu eden sosyalist sistem olmalıydı. Kapitalizmin vahşi değerleri, yanılsamaları, sömürüye karşı durmak yerine sömürüye katılıp köşe dönme hayalleri değil. Eksik olan, yanlış olan neydi? Ömer Ulaş bu sorunun cevabını bilmiyordu. Kimsenin bildiğini de sanmıyordu. Gorbaçov'un batıdan aldığı övgüler ve alkışlar, dünya barışı için yeni bir umut sayılsa da sosyalist sistemin geleceği açısından kötü haberdi. Gorbi ve çevresi hariç bu gerçeği bilmeyen yoktu. Komünizme yaklaştıracağını bildiği hiçbir adımı alkışlamazdı Batı. Bu hüküm sol sekterlik, dar görüşlülük falan değil. Denenmiş bir gerçeklikti. Bir turnusol kağıdıydı. İyimserler istedikleri kadar konverjans teorisinin doğrulandığını iddia etsinler, kapitalizmin sosyalizme bir milim bile yaklaştığı yoktu. Apaçık gerçek, sosyalizmin koşar adım mevzi yitirdiği ve kapitalizmin sosyalist dünyayı dalga dalga ele geçirdiğiydi. Moskova ile ilk gerçek karşılama, ilk merhaba, hele de adanmış topraklarına kavuşan komünistler için hep Kızıl Meydan'da olur. Ömer, Kızıl Meydan'ı bir Haziran gecesi ilk gördüğünde nasıl ta yüreğinden vurulduğunu hatırlıyordu. Bütün kutsal mekanlar, bütün putlar, bütün tapınaklar, bütün aziz mezarlar oradaydı. Ve hepsinin ortasında insanın sonsuz kurtuluş umudunun simgesi göğe yükselen kızıl yıldızlar parlıyordu. Yine Kızıl Meydan'dayım ve Moskova'ya veda ediyorum. Gençliğime, orta yaşıma, bütün inandıklarıma, kendime veda ediyorum. Ülkü ile bu meydanda ayrılmıştık. Gitmek istiyorum demişti. Bir anlık bir can sıkıntısıyla söylenmiş, öylesine bir söz sanmıştım. Henüz inançlarımız, umutlarımız, bizi biz yapan her şey dimdik ayaktaydı. Ya da biz öyle sanıyorduk. Buz gibi bir kış günüydü. Sokaklar, meydanlar, Moskova Nehri ve bıyıklarım buz tutmuştu. Yüreklerimizin de buz tuttuğunu bilmiyordum. Buradan gidelim diye bağırmıştı birden. Neden bağırmıştı, neden Rusça? Türkiye'den gelmiş resmi bir heyet Lenin'in mozaresini ziyaret için bekliyordu. Onlardan korkmuş olmalıydı. Nereden anlamıştı Türk olduklarını, konuşmalarını mı duymuştu? Ben duymamıştım. Ömer, Ülkü'nün Moskova'dan da kendisinden de ayrılıp gitmesiyle o soğuk Moskova günü Kızıl Meydan'da yaşananlar arasında neredeyse büyülü, mistik diyeceği bir bağlantı olduğunu seziyordu. Orada bardağı taşıran son damla bir buz kristali olup düşmüş, nokta koymuştu. Orada Ömer'in ne olduğunu, çözemediği ama varlığını bildiği bir sır, söylenmemiş bir söz, algılanmamış bir titreşim, seçilememiş gizli bir işaret vardı. Ve belki de Moskova'ya veda için Kızıl Meydan'a gelmeyi de o sırrı çözebilmeyi umuduyla istemişti. Arın Murat, Kızıl Meydan'ın ortasında ülküyle göz göze geldiğinde ilk tepkisi gözlerini hemen kaçırmak, bir anlık bir zaafı bile yanındakilere belli etmemek için konuşmayı kaldığı yerden devam etmek oldu. Yanındaki adama Rusça bir şey söyleyen, daha doğrusu bağıran kadın 20-30 metre kadar uzağındaydı. Kürk kapüşonlu, tütün rengi bir manto giymiş, yakıcı soğuktan korunmak için yakasını kaldırmıştı. Kadının gözlerini görmüştü yine de. Ülkünün gözleriydi. Üstelik kadının dikkatlerini çekmek için gereğinden fazla bağırdığından da emindi. Dönüp bir daha bakmak, arkasından koşmak için büyük bir istek duysa da en yapamayacağı şeyin bu olduğunu çok iyi biliyordu. Sayfa 269. Moskova'ya özel görevliler için daha önce de birkaç kez gelmişti. Ancak o gelişlerinde doğrudan elçiliğe gider, orada kalır, bazen şehrin en ünlü restoranlarının birinde yemek salonundan bir bölmeyle ayrılmış, loca gibi bir köşede, özel bir masada elçilik mensuplarıyla yemek yerdi. Yeni yapılan büyük ve lüks oteller hariç, Moskova'nın gelenekli ve ünlü restoranlarının tümünde eski Rus romanlarından ve filmlerinden tanıdığı o küçük, gizemli bölmeler, bir çeşit yemek locaları vardı. Devrim öncesinde aristokrasinin Ochi Chornia ve Vodka eşliğinde yaşadığı nice yasak aşklara yuva olmuş, kadifelerle kaplı odacıklar, şimdi de pek ortalıkta görünmek istemeyen yabancı misyon mensuplarına, üst düzey parti bürokratlarına ve ajanlarına paravan oluyordu. Şehre resmi bir heyetle birlikte açık ve resmi görevli ilk gelişiydi. Resmi heyetlerin zorunlu durağı olan meçhul asker anıtı ve Lenin mozolesi ziyaretlerine katlanması gerekiyordu. Daha saat sabahın 10'uydu. Mozolenin önünde uzun ve kalabalık bir ziyaretçi kuyruğu vardı. Ziyaret başlar başlamaz öncelikle içeri alınmayı beklerken yanındaki budala herif, Türk Ticaret Heyeti'nin başkanıydı galiba, bu kalabalığın yabancılara karşı gösteriş olsun diye toplanıp getirildiğini, aslında kimsenin Lenin'i görmeye gelmediğini anlatmaya çalışıyordu. Arın Murat, bu türden sersemce düşüncelerden de düşmanın boyutunu iyi ölçemeyen, vuruş noktasını iyi belirleyemeyen kof antikomünist propagandadan da oldum olası tiksinirdi. Cebinizi öksürmeyiniz dedi soğuk bir sesle. Lenin'in mozolesinin halka açık olduğu günler önünde hep çok uzun kuyruklar olur. Bugün hava çok soğuk olduğu için kalabalık yine de az. Bizim için Atatürk neyse Rus halkı için de Lenin odur. Komünizmle mücadele etmek istiyorsak gerçekleri görmemiz ve doğru hedefler seçmemiz gerek. Ülkü'ye benzettiği kadının sesini işte tam o sırada duymuş, başını sesin geldiği yana çevirmiş ve onu görmüştü. Yanında uzunca boylu, siyah çoha kalpaklı bir adam vardı. Sabah gezintisine çıkmış gibiydiler. Ülkü'nün 12 Eylül darbesinden bir süre sonra yurt dışına kaçtığını tahmin ediyordu. Ama bir Batı ülkesinde büyük olasılıkla da Fransa'da bulunmuş olduğunu sanıyordu. Neden düşünemedim bunu? Evlendiği adamın partideki konumu burada bulunmalarını çok uygun. 80'lerin başında Türkiye'ye merkeze döndüğünde atandığı görev istihbarat birimleriyle içli dışlıydı. Darbeden sonra biraz da içi titreyerek Ülkü'nün evlendiği adamın ve bağlı oldukları örgütün dosyalarını incelemiş, bir zamanlar sevdiği kadının özel ve siyasal kimliğini en ince ayrıntılarına kadar öğrenmeye çalışmıştı. Arın Murat, Ülkü'nün dosyalarındaki bilgilere gösterdiği ilginin aslında kendisini koruma güdüsünden kaynaklandığının farkındaydı. Bu kadınla paylaştığı bir geçmişi vardı. İstihbaratın bu gibi konuları önemsiz saymadığını, aksine titizlikle izlediğini, görevi gereği çok iyi biliyordu. Dosyalarda kendisiyle ilgili en küçük bir işaret bulunmadığını görünce ferahlamış, bunu ilişkilerinin 71 öncesine rastlamasına bağlamıştı. O sıralarda bu işler tam Allah'lıktı, keşmekeş içindeydi. Düzgün bir rapor ve dosyalama sistemi bile yoktu. MİT olsun, Dışişleri veya İçişleri Bakanlıkları olsun, kör gibi tuttuklarını öpüyorlardı. Şimdi yavaş yavaş düzene giriyor neyse ki. En azından kurunun yanında yaşın da yanmaması için gerekli bu. Arşivdeki dosyaların incelemek isteyene göre ayıklandığını, birilerinin en gizli dosyaları bile istedikleri gibi düzenlediklerini ve yine o birilerinin en üst düzeyden yetkililere bile güvenmediklerini, onları da gözaltında tuttuklarını henüz bilmiyordu. Mozolenin önünde nöbet tutan askerlere ilişti gözü. Lenin neden askerler bekliyor? İşçi köylü asker devriminin öncüsü değil miydi o? Devrimin giderek kitlelerden nasıl koptuğunun bir göstergesi işte. Ordu, KGB, parti sacı ayağının düşünceyi ve siyaseti teslim almasının açık belirtisi, rejimin yüklenilmesi gereken zayıf karnı. Üstünde düşünmesi gereken noktalar bunlar aslında. Şu yanındaki budala herifin kaba antikomünizmi değil. Bunları Ülkü ile konuşmak isterdi. O kadın Ülkü müydü gerçekten? Neden yanına gitmedim? Gidemezdim ki. O da ben de, ikimiz de özgür değiliz. Dikenli tellerle ve derin uçurumlarla çizilmiş bir sınırın iki yanındayız. Bütün bir gün resmi temaslarla, önemsiz ticaret anlaşmalarının imza törenlerinin ardından gürültülü kahkahalar ve uzun resmi nutuklar arasında Nazdrovya diyerek peş peşe kaldırılan kadehlerle geçti. Ülkü'yü, daha doğrusu Kızıl Meydan'da gördüğü kadını unutmuştu. Gecenin geç saatlerinde yine mükellef bir yemekten ve bol içkiden sonra Kozmoz Oteli'nde kalan resmi heyetten ayrılıp resmi araba ile elçiliğe dönerken otelin resepsiyonunda ve çevresinde gördüğü kadınları düşündüğü birkaç dolara vücutlarını satmaya çıkmış, çoğu çok genç, çok güzel kadınlar. Yine Ülkü'yü hatırladı. Sosyalizm kadını özgürleştirecek, meta olmaktan çıkaracak. Sosyalist ülkelerde fuhuş yok artık. Yeni ahlaki değerler ve cinsel devrim yaşanıyor demişti bir gün. Zavallı Ülkü. Eğer buradaysa ve eskiden olduğu kadar gerçekçi ve fervasızsa, yeryüzü cennetinin kurulamamış olduğunu o da görüyordur. Yemeğin sonunu beklemeden otelden çıkarken masadakiler anlamlı anlamlı gülmüşler. Bildiğiniz adresler var galiba. Natasha'lar da gerçekten güzel diyerek şakalaşmışlardı. Hiç bozmamıştı. Öyle sanmaları daha iyi. Beni bir yere oturtamıyorlar. Dış işlerinin kendilerini denetlemek için gönderdiği üst düzey bir yetkili sanıyorlar. Varsın öyle bilsinler. Karar verdi. Sabahı beklemeden ilgili memurdan Moskova'da oldukları tespit edilen Türklerin listesini, gerekirse dosyalarını isteyecekti. Buna yetkisi vardı. Araştırdığı konuyla da doğrudan ilgiliydi. Dahili telefondan memuru arayarak isteklerini bildirdi. Kravatını ve ceketini çıkardı. O da fazla sıcak değildi. Burada uzun zamandır kimsenin kalmadığı belli oluyordu. Hafifçe ürperdi. Kalın bir kazak ararken bütün gün ne kadar üşüdüğünü hatırladı. Büyük Rus kışı, beyaz, soğuk, vahşi ve romantik. Yeterince içmişti ama ısınmak için biraz daha içkiye ihtiyacı vardı. Vodka'dan oldum bittim hoşlanmazdı. Bu iklimlere yakışıyor belki ama eninde sonunda sert mujik içkisi. Kendine havaalanından aldığı iyi bir Hennessy konyak doldurdu. Crozier'in adı çıkmış. İçimi en yumuşak olan budur. İstediği belgeleri, dosyaları getiren uykulu gözlü memura nazikçe teşekkür etti. Kanepeye uzanıp karışık bir görünümü olan kağıtları incelemeye başladı. İstediği liste bir süre kalmış, sonra Moskova'dan çıkmış olanları, en eski komünistleri, Nazım Hikmet'in bile adı vardı. TKP'nin enstitüye eğitime gönderdiklerinden kimlikleri tespit edilebilenleri, dönem dönem gelip gidenleri, sonlarına doğru da 1980 sonrasında gelenlerin adlarının yanında çeşitli notlarla karmakarışık içeriyordu. Diğerlerine şöyle bir göz atıp 1980 sonrası gelenlerin adlarına yoğunlaştı. Ömer Ulaş'ın adı, Şerif, Kazım Amasyalı, Namık Kod adlarıyla birlikte birinci sıradaydı. Yanında ayrıntılı dosyası bulunduğuna dair işaret vardı. Ülkü'nün adı ise sonlara doğru yazılmış, Ömer Ulaş'ın karısı olduğu, giriş yaptığı tarihin bilinmediği el yazısıyla ve tanımadığı bir parafla karşısına eklenmişti. Yanında başka işaret bulunmadığına göre ayrıntılı dosyası yoktu. Ya henüz hazırlanamamış ya da gerek görülmemişti. Konya'dan büyük bir yudum alırken Ülkü'nün adının yanına tekrar çıkış yapmıştır veya Paris'te görülmüştür türünden bir ek yapmayı düşündü, sonra bu fikri çok çocukça bulup vazgeçti. İleride kendisine karşı kullanılabilecek bir koz olurdu bu. Üstelik Ülkü'ye bir faydası da dokunmazdı. Fazla izlemedikleri, önemsemedikleri, dikkatlerini kocasının üzerine yoğunlaştırdıkları görülüyordu. Kafası karmakarışıktı. Fazla içmişti, yorgundu. Kızıl Meydan'da gördüğü kadının Ülkü olduğundan emindi artık. Belki de bağırıp dikkatini çekmeye çalışarak bir mesaj vermek istemişti. Belki tehlikedeydi. Yanındaki adam kocası mıydı yoksa başka biri mi? Kendi kendine güldü. Neler düşünüyorum. John le Carré'ın casusluk romanlarından sahneler bunlar. İçine ağır bir keder yayıldı. Ülkü buradaydı, bu şehirde. Belki daha uyumamış, belki onu düşünüyordu. Belki ürkmüş, korkmuştu. Ülkü buralarda, bir yerlerdeydi, belki çok yakınında. Onu özlediğini, bunca yıl sonra tıpkı eskisi gibi tutkuyla istediğini fark edip şaşırdı. İçkiyi fazla kaçırdım diye düşündü. Yorucu bir gündü. Rus kışı insanı bitiriyor. Napolyon'u bile bitirmedi mi? Bu şehir hep aşırı duygulara gebe. Donuk, hareketsiz, durmuş oturmuş gibi görünüyor ama için için kaynıyor, kıpırdıyor. Sanki her şey dekorda, arkada bambaşka bir dünya var gibi. Burada insan gerçek duygusunu kaybedebilir, yanılsamalar dünyasına girebilir. Moskova'yı sevmediğini düşündü. Gelip görmek, birkaç gün kalmak için iyi, fazlası sıkar insanı. Yahya Kemal gibi ben de Slav kederinden zevk almıyorum. Uyumaya hazırlanırken vazgeçti. Hazır listeler elindeyken yapması gereken birkaç küçük iş vardı. Bütün listeleri tarayarak 3 adı kendi şifresiyle defterine not etti. Memuru yeniden çağırıp listeleri ve belgeleri geri verdi. Yarın sizin bölüme gelip bazı dosyalara göz atacağım dedi. Hangi dosyalar olduğunu söylememişti. Ülkü Arın Murat'ın konferans salonundan ayrılmasını ve salonun boşalmasını beklemeden aceleyle çıktı. Gazeteye bir an önce yetişmek ve haberi hemen yazmak istiyordu. Türkiye gibi ülkelerle ilgili haberlerin Fransız siyah tekerlerinden yapılacak yüklüce bir alım, örneğin bir helikopter ihalesi, tank siparişi falan gibi Fransa'nın çıkarlarını doğrudan ilgilendiren bir konu değilse gazetenin birinci sayfasına çıkma şansının olmadığını biliyordu. Ama hiç değilse dış haberler sayfasının iyi bir yerine girebilirdi. Taksiye atlarken kafası haberi nasıl düzenleyeceğiyle meşguldü. Arın Murat'ın söyledikleri ülke için bilinmedik, duyulmadık şeyler değildi. Önemli olan ve konferans salonunda şaşkınlık yaratan, bunları Türk devletinin güvenine ve sırlarına sahip, Avrupa'da özellikle de Fransa'da tanınan, itibarlı ve üst düzey bir devlet görevlisini söylemiş olmasıydı. Tamam. Arın Murat'ın çizdiği tabloda taşlar yerli yerine oturuyor, Amnesty International'dan insan hakları kuruluşlarına kadar çeşitli kurumların sürekli gündeme getirdikleri, Türkiye'nin ise resmen hep reddettiği iddialar, kitle katliamları, siyasal cinayetler büyük ölçüde doğrulanmış oluyordu. Çocuk da bu cinayetlerden birine kurban gitmedi mi? Hücre evi denilen evin gerçekten hücre evi olup olmadığını kim araştırdı? Mehmet hücre evi olmayabileceğini, Beşiktaş'ta birkaç öğrencinin birlikte kaldığı ucuza kiralanmış bir ev olduğunu söylememiş miydi? Örgüt evleri lüks semtlerdeki pahalı konutlardan kiralanır ya da satın alınır. Bizim zamanımızda bile böyleydi bu. Arın'ın ne yapmak istediğini tam anlamış değildi. Konuşmasının başında ve sonunda söylediklerine bakacak olursa anlattıkları sadece kendi şahsını bağlıyordu. Peki neden? Bunca yıl sonra bu işlerin içinde devlet sırlarına ortak, gözü kapalı ve budalaca olmasa da son çözümlemede hikmeti devlete inanan, hem kariyerini hem de siyasal çizgisini bunun üzerine kurmuş Arın Murat'a birden gökten vahim mi inmişti, ilham mı gelmişti de gözleri açılmıştı. Belki bir kim, yıllar boyu gördüğü, yaşadığı, hatta belki kendisinin planladığı ve kim bilir belki de yürüttüğü bunca operasyonun, bunca olayın yarattığı bir birikimin patlaması, niceliğin niteliğe dönüşmesi. Belki de Türkiye'de yeni hükümetin bir taktiği. Neden olmasın? Birkaç saat sonra Arın'la buluşacaklarını, bütün bu sorunları Arın'ın kendisine sorabileceğini düşündü. Elinde değildi. 25 yıl sonra Arın'la Paris'te baş başa bir akşam yemeği, tıpkı genç kızlığında olduğu gibi heyecanlandırıyordu onu. Seyrek de olsa İstanbul'un seçkin restoranlarından birinde akşam yemeğine giderlerdi. Park Oteli, Hilton'a veya Divan'a. Oysa o, Beyoğlu'nun, Kumkapı'nın, Boğaz köylerinin salaş meyhanelerini severdi. Nerelerden geldiklerini çoktan unutmuş, kendilerini hizmet ettikleri üst sınıflarla özdeşleştirmiş, küstah garsonların küçümseyen bakışlarını, sessiz eleştirilerini üzerinde hissederdi o pahalı ve lüks yerlerde. Hesabı Arın'ın ödemesinden rahatsız olurdu. Mehmet'le öteki çocuklarla bir yere gittiklerinde ne güzel üleşirlerdi hesabı. Ya da o gün kimin parası varsa o öderdi. Güzel Marmara şarabı içer, buzbağı içince bugün hovardalık ediyoruz diye sevinirlerdi. Mezeyle idare etmeye çalışır, ille de balık yensin diye gözlerinin içine bakan anlayışlı, sevecen Rum garsonlara bir göz atıp ortayı biraz istavit yaptırıver, bizimki öğrenci işi derlerdi. Arın'ın onu sürüklediği masadakilerin çoğunun orta yaşı aşmış olduğu bu şık ve ağırbaşlı yerlere bilgi ve görgüsünü artırsın diye getirildiği duygusuna kapılır, kendini aşağılanmış hissederdi. Hangi çatalı önce kullanacaksın, balık bıçağının tutuş özelliği nedir, şu nefret ettiği kolalı beyaz peçetelerin her defasında yere düşmesini nasıl engellemeli? Ana yemekten önce getirilen salataya bir çatal atmak neden ayıp olsun? Canı ızgara köfte isterken ille de mantarlı filet minyon yemenin alemine, arın kendi ikliminde olabildiğince doğal ve rahat hareket ederdi. Protokole fazla aldırmaz, yemeğini iştahla yer, ara sıra masalardan birinde oturan tanıdıkları ilgili espriler yapar, bilgi verirdi. Şu içi geçmiş kukla gibi giyinmiş kadın İstanbul'un en zengin dullarındandır. Genç erkeklere meraklı olduğunu söylerler veya hemen dönüp bakma, sonra bakarsın. Şu yanımızdaki masadaki genç ve güzel kadın karşısındaki babası yaşındaki adamla evli. Adam çok zengin tabii. Ya da annemin bütün snob ahbapları bugün buradalar. Arını güzel bir hanımla yemekte gördük diye yetiştirirler hemen. Birlikteliklerinin annesine yetiştirilmesinden keyif mi alıyor, çekiniyor mu anlayamazdı. Tanıdığını söylediği o insanların meraklı ve eleştirici bakışlarını üzerinde hisseder, huzursuz olurdu. Belki de bütün bunları kendisi kuruyordu. Kimsenin onunla ilgilendiği falan yoktu. Ama arının çevresi, onun doğal iklimi ürkütüyordu. Orada kendine tıpkı erime ders vermek için gittiği, Teşvikiye'deki apartmanda olduğu gibi iğreti ve yabancı hissediyordu. Aşağılık duygusu ile gururun ikiz kardeş olduğunu yıllar sonra artık her ikisine de ihtiyacı kalmadığında anlayacaktı. Sevgilisini onu kendi dünyasına, kendi arkadaş çevresine sokmaya teşne olmadığında seziyordu. Bunun ilişkimizi dolu dolu yaşamak için olduğunu, tek başıma ona yettiğimi sanmıştım önce. Sonraları onun hayatını kompartmanlara ayırma yeteneğini veya alışkanlığını keşfettim. Bir kompartmanda annesi ve ailesinin değerleri, birinde okulu, işi, bir başkasında ben. Bir diğerinde arkadaşları vardı. Bunların arasına duvarlar, kapılar koymuş, her birini özenle ayırmıştı. Ben o görünmez duvarların tümünün öte yanında tek başımaydım. Tutkumun gücüne rağmen o ilişkide kendimi sürekli yalnız hissetmemin nedeni de buydu belki. Arkadaşlarından sadece Cem'i tanıştırmıştı ülkeye. Boş ver o sıkıcı yerleri. Bu havada hiç çekilmez. Boğaz'da bir yere gidelim demişti Cem. Onun ısrarıyla Rumeli Hisarı'nda iskelenin karşısındaki küçük salaş meyhaneye gitmişlerdi. Sahil yoluna paralel daracık bahçenin üstü asma çardak ve yeşil erik dallarıyla örtülüydü. Erik çiçekleri muşamba örtülü tahta masaların üstüne tabakların içki kadehlerinin içine düşüyordu. Müthiş bir mehtap vardı. Kasap dükkanlarındaki resimler gibi avartılı demişti Arın. Güzeli güzel diyememe huyundan vazgeç kasıntı. İlle de seçkin takılmak zorunda değilsin diye gülmüştü Cem. Genç çocuğa içi ısınıvermişti. Cem de Arın'la aynı çevreden aile yapıları, sınıfsal kökleri, devam ettikleri okullar, bitirdikleri lise aynı. Benim gibi dışarıdan gelen yabancı değil o. Yine de bana daha yakın bir yanı var diye düşünmüştü. Güzel bir gece geçirmişlerdi. Arın'ın Cem'in yanında gevşediğini, rahatladığını, kabuğundan çıktığını, kendisine yalnız kaldıkları, seviştikleri zamanlardaki kadar yakın olduğunu fark etmişti. Neşeli bir masadaydılar. Gecenin sonuna doğru çakır keyif, şarkılar bile söylemişlerdi. Keşke Arın hep böyle olsa diye düşünmüştü. Arın'ın Cem'in işçi hareketlerini, grevleri, fabrika işgallerini haklı görmesine, işçi partisini desteklediğini söylemesine bile fazla tepki göstermemiş, ah senin orijinal olma merakın, ah sen anarşist diye dalga geçmekle yetinmişti. Sevgilisiyle arkadaşının anlaşmalarından memnun gibiydi. Gece geç vakit Ülkü'yü eve bırakırlarken, şimdi zengin çocukları arasında solcu olma, devrimci olma merakı var demişti. Cem hep havalarda uçar, heyecanlıdır ama hepsi lafta. Onun gibiler eyleme girmezler. Yine de annesi geçende annemle konuşurken solculara yaptığı yardımlardan, tipe verdiği bağışlardan yakınıyordu. Babasına bir hal olacak olsa bu çocuk bütün servetimizi solcu denilen bu çapulcu takımına yedirir diyordu. Ama neme lazım, iyi çocuktur. Kafası da işler. Lisedeyken aramızda edebiyata, felsefeye meraklı bir tek o vardı. Aristocem diye dalga bile geçerdik. 12 Eylül sonrasında Umut'u annesine bırakıp kaçak yaşamaya başladığı günlerdeydi. Paraya ihtiyacı vardı, çalışması gerekiyordu. Sahte kimliği olabildiğince güvenliydi. Parti bu işlerde epeyce beceri kazanmıştı doğrusu. Doğru düzgün bir antifaşist stratejileri, iyi bir illegal çalışma planları olmasa da abidik gubidik işlerini fena götürmüyorlardı. O günlerde gazetede gördüğü bir iş ilanı dikkatini çekmişti. Büyük ve saygın bir tekstil şirketi için genel müdür sekreteri aranıyor. Adayların ticari yazışmaları sürdürecek ve dış gezilere katılabilecek düzeyde Fransızca bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca İngilizce bilmek tercih nedenidir. Ücret tatminkardır. İlgililerin iş saatleri dahilinde önceden telefonla aldığı randevuya bir genel müdür sekreterine uygun kıyafette ne çok ciddi, ne çok uçuk, sade ama şık giyinip gittiğinde Sayın Genel Müdür'ün bir konuğu olduğu, birazdan kendisiyle bizzat görüşeceği bildiriliyor. Bekletildiği oda güzel ve uyumlu döşenmiş. İddialı ve görgüsüz maroken koltuklar yerine sıcak kavun içi rengi döşemeli, hafif ve rahat koltuklar, büyük toprak saksılarda deve tabanları, paşa kılıçları, kavuçuklar, adını bilmediği taze yeşil yapraklı bitkiler var. Duvarlardaki tablolar dikkatini çekiyor. Özenle seçilmiş, çok kaliteli reprodüksiyonlar bunlar. Gümrükçü Russo ve Gauguin'ler. Bizim burjuvazi de değişiyor artık diye düşünüyor. Adanalı, Kayserili zengin tipi yanında yeni bir burjuva kuşağı doğuyor. Vahşi kapitalistlerden modern burjuvaziye geçiş süreci yaşanıyor. Darbenin gerçek işlevi de bu geçişi kolaylaştırmak olmalı. Ama bunlarla işimiz daha da zor olacak besbelli. Daha akıllı, daha eğitimliler ve sınıf bilinçleri daha güçlü. Adını söyleyerek genel müdürün kendisini beklediğini ilettiklerinde, sahte kimliğindeki adına tam ısınamadığından mı nedir, bir an huzursuz oluyor. Kendini karşılayan genç adam, salonun bir köşesindeki dahili telefondan Münevver Hanım geliyor efendim diyerek bir kez daha haber veriyor. Ve sağ elini şatafatlı şekilde öne doğru uzatarak gireceği odayı işaret ediyor. Kapıyı açıp odaya girdiğinde geniş bir çalışma masasının arkasında neredeyse kaybolmuş ufak tefek genç adamı görüyor ve bir çığlık atmamak için kendini zor tutuyor. Göz göze geliyorlar. Masanın başında oturan adam bir an donup kalıyor. Kapıdan giren sekreter adayının ülke olup olmadığını anlamaya çalışır gibi gözlerini dikmiş genç kadının yüzüne bakıyor. Artık çok geç, artık geri dönmek olanaksız. Evet, yanılmıyorsun benim. Ülkü, kadın gülümseyerek başını sallıyor. Sadece akıl almaz bir rastlantı Cem, kötü bir rastlantı. Yerinden kalkıp yapmacıksız bir sevinçle genç kadına sarılıyor. Tam tersi, benim açımdan çok iyi bir rastlantı. Yine de özür dilerim, aklıma gelmezdi. Genel müdür sekreteri aranıyor ilanında, genel müdürün adı yoktu. Ne özürü, inan buna, çok sevindim. Umarım esrarengiz genel müdür ben olduğum için vazgeçmezsin. 10 yıldan fazla süredir hiçbir şey duymamıştı benimle ilgili. Bir zamanlar solculuğa ilgi duyardı ama o günler çok gerilerde kaldı. 10 yıl önce solculuk modaydı, hava verirdi insana. Ya şimdi? İçinden geçenleri okumuş gibi üsteliyor. Çok yakından olmasa da zaman zaman izledim seni. 12 Mart'ta içeri aldıklarını, içeri işkence gördüğünü falan biliyorum. Az kaldı, benim başım da derde girecekti. Neyse ki senin küçük erim izlendiğini haber verdi. Eniştesi mi söylemiş, dayısı mı söylemiş, geçmiş gün hatırlamıyorum. Murat ailesini bilirsin. MİT'ten hariciyeye her yerde yakınları vardır. Hele anneleri. Dedikodu olacak ama ne cadıdır o. Sanırım bilmediğin şeyler de var. Başvuru formumu okumadın mı? Adımı neden değiştirdim diye düşünmedin mi? Doğrusunu istersen pek dikkat etmedim. Ama herhalde başka bir kimlikle yaşıyorsun. Pek de iyi ediyorsun bana göre. İşkence görmekten iyidir. 12 Mart'ta faşizm diye mangalda kül bırakmadık. Meğer 12 Mart provaymış. Bunlar beter çıktı. Açık yürekliliğini ve güvenini kötüye kullanmak istemem Cem. Aranıyorum, hem kocam yüzünden hem de ilgili olduğum, sahibi göründüğüm parti yayınları, kadın örgütleri falan yüzünden. Harekette öyle önemli bir yerim yok ama onlar bunu bilmiyor. Kocam ise gerçekten önemli ama o da yurt dışında. Fazla konuşmuş olduğunu fark edip susuyor. Kimseye güvenilmemesi, fazla konuşulmaması, bilgi verilmemesi öğretilmişti oysa. Kendi hücrenden biri değilse herkes, en yakının bile yabancıdır derdi Ömer. Demek ki evlendin, çok sevindim. Kiminle? Anlatsana biraz. Nasıl anlatır? Oysa anlatmak istiyor. Arım Murat'ın evlenmeyip terk ettiği sevgilisiyim Cem'in gözünde. Evlendiğimi duyunca çok sevindin demesi de bu yüzden. Tanımazsın, eski bir üretim üyesi. Bir de küçük oğlum var. Çocukla zor oluyordur şu günlerde. Neyse ki çocuk annemde. Zaten bebekliğinden beri daha çok annem baktı Umut'a. Yine fazla konuşmaması, hele de ad vermemesi gerektiğini hatırlayıp susuyor. Benim de bir oğlumla bir kızım var diyor Cem. Oğlan 4 yaşında, kız 12 Eylül'den bir hafta sonra doğdu. İnanmayacaksın ama benim kızımın adı da Ümit. Her 10 yılda bir darbe oldukça daha çok çocuğa Umut ya da Ümit adı konur. Ne içerdin? Mümkünse sade kahve. İşlerin iyi görünüyor. Evet, babamın kurmuş olduğu dokuma işi sayesinde bir kızıl milyoner olup çıktım. Milyoner dediysem lafın gelişi. Artık milyardan aşağı konuşulmuyor iş aleminde. Milyarder olduğun zaman da kimse rengini sormuyor. Para bakanda renk körlüğü yaratıyor. Ne iş yapıyorsun? İlanda tekstil yazıyordu galiba. Evet, baba işine devam. Hazır giyim ve tekstil ihracatı. Dönemin yüksek karlı lokomotif sektörü. beşi bir yerde generallerimiz sayesinde işçilerin, sendikaların, solun çanına ot tıkıldığından beri sermaye kârları katlandı. Yakında ihracatta teşvik de gelecek. Eli kulağındadır. Sen hele o zaman gör. Millet ihraç ettiğine de etmediğine de ne teşvikler alacak. Devleti soyarak ne tahtikarlar edilecek. Peki ben ne yapacağım? Herkes gibi talana katılacağım tabii. Zaten bana sorarsan bu ülkede kurtarılacak hiçbir şey yok artık. Dibe vurursa yeniden bir şey yapılır bekli. Tabii ülke dibine vururken birilerinin kârları, servetleri tavana vuracak. Kahvesini yudumlarken Cem ısrar etse bile işi kabul etmemeye karar veriyor. Her ikimiz için de tehlikeli olurdu bu. Zengin olmasının, böyle bir dönemde yüksek kârlı bir şirketin başında bulunmasının diyetini ödemek, kendisiyle barışmak, gençlik rüzgarlarının serinliğini duymak isteyecektir. Sayfa 280. Sınıflarıyla, ideolojileri, kafalarıyla, yürekleri barışmayanların ödeşme ihtiyacı. Anlaşılır bir şey ama astarı yüzünden pahalı bir ödeşme. Ne zaman başlamak isterdin? Eğer benimle çalışmak tatsız gelirse şirkette başka bir iş de bulabilirdik sana. Eski dostuz, açık konuşalım. İşe ihtiyacın olduğunu biliyorum. Rusların komünistlere gökten ruble yağdırdıklarını sanan andavallılardan değilim. İşe ihtiyacım olduğu doğru. Yoksa neden burada olayım? Ama madem açık konuşuyoruz, bu şirket çalışacağım son yer olurdu. Bu ikimiz için de göze alınmaması gereken, maliyetini kurtarmayan bir risk. Hele de seni tehlikeye sokmayı asla istemem. Ben istesem bile mi? Bu yolla zaman zaman kendimi pis bir kapitalist gibi hissetmekten kurtulacağımı, kendimle daha barışık olacağımı söylesem bile mi? İşi şakaya vurmak, ortamı yumuşatmak için gülüyor. Kendinle barışmak ve pis kapitalist olmaktan kurtulmak o kadar kolay değil Cem Bey. Sonra ciddileşiyor. Burada çalışmam mümkün değil. İstesem de yapamam. Bütün kurallara aykırı olurdu bu. Sen bana bir iyilik yapmak istiyorsan buraya geldiğimi unut. Bu görüşmeyi hiç yapılmamış say. Anlıyorum diyor hüzünlü ve buruk bir sesle. Sürekli ticari ve teknik tercümelere ihtiyacı olan birkaç tanıdığım var. İzin verirsen mütercim Münevver Hanım'ı onlara tavsiye edeyim. Tercümeleri bürolardan alır veya aldırır, yine kendin teslim eder veya başka biriyle yollarsın. Böylece hiç kimse tehlikeye girmemiş olur. Çok teşekkürler. Fena fikir değil. Sanırım kabul etmek zorundayım. İşte adamların adresleri ve telefon numaraları. Ben bugün hepsini ararım. Sen de benim adımı vererek ilişki kurarsın. Bloknotundan kopardığı küçük bir kağıda telefon numaralarını yazıyor. Şu altı çizili olanlar da benim ev numaralarım diyor. Bir şeye ihtiyacın olduğunda lütfen ara, çekinme. Neden bilmem, çağrışım yaptım. Arını hatırladım. Birkaç yıldır yurt dışındaydı. Sanırım artık merkeze gelecek. Duyduğuma göre çuntacı generaller ondan hizmet bekliyorlarmış. İstikbali parlak görünüyor. Arın iyi çocuktur, kafası işler. Bağnaz değildir, namusludur. Devletine hizmetten zevk alır. Yalnız biraz lafı bulmakta veya söylemekte tereddüt ediyor. Biraz tavşan pisliğidir. Kokmaktan, bulaşmaktan haz etmez. Cem'in nereden çağrışımı yaptığını ülke anlayamıyor ama Cem çok iyi biliyor. 12 Mart döneminde Erim ağabeyinin ikisinin de gevşek biçimde izlendiğini söylediğini haber verdiğinde Arın ağabeyim tavşan boku gibi demişti. Ülke ablayı içeri almışlar, annesi ağlayarak telefon edip ilgilenmesini rica etti. Bizimkiler hiç değilse daha az işkence görmesini sağlayabilirlerdi. Ama seninki parmağını bile kıpırdatmadı. Bana sorarsan ağabeyimin ülkeden ayrılmasının nedeni de annem falan değil. Ülkünün kendine engel olacağından, onun yüzünden başının belaya gireceğinden korktu. Hatırladıkları Cem'in içini burkuyor. Karşısındaki yalnız, çaresiz kadına bakıyor. Şimdi buradan çıkıp gidecek. Oysa buraya gelirken iyi bir iş bulabileceği umudu vardı. Sokağa çıkacak ve köşe başında kendinin neyin beklediğini bilmiyor. Gerçek bir adı, gerçek bir adresi bile yok. İnsanın içini paralayacak kadar korumasız, bir o kadar da cesur ve inançlı. Onu tutmalıyım, göndermemeliyim, sahip çıkmalıyım ona diye düşünüyor. Eve götürebilirim. Çocukların özel öğretmeni diye tanıtabiliriz herkese. Karısı geliyor aklına. İyi kızdır, anlayışlıdır ama bu kadarına dayanabilir mi? Belki korkar, hatta belki de kıskanır. O duygularla gider ihbar eder kızı. Korku ve kıskançlık insanı hain yapar. Üstelik şirketteki işi kabul etmeyen Ülkü, evdeki işi kabul eder mi hiç? Hepsi hayal bunların. Gençlik yıllarından kalma özlemler, biraz da günah çıkartma çabası. Arını, kendisinin duvarın öte yanındaki bütün tuzu kuru insanları affettirmek, hepsi en fazla da kendi adına özür dilemek ister gibi dostça sarılıyor genç kadına. Şansın açık olsun. Dikkatli ol. Unutma, bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Il Saint Louis'e gittiğimiz bir yer vardı demişti Arın telefonda. Paris'te her zaman gittiğimiz yerler vardı. Kahveler, kitapçılar, ucuz öğrenci restoranları, sen köprüleri, dört mevsimin aynı güzellikte yaşandığı parklar. Arın'ın resim tutkusu yüzünden kaçırmamaya çalıştığımız resim sergileri, müzeler. Il Saint Louis'deki yere her zaman gitmezdik. Orası öğrenci bütçeleri için biraz pahalıydı. Kutlamalar için giderdik daha çok. Paris'ten ayrılacağım akşam da oraya gitmiştik. Casablanca filminden esinlenmiş zenci bir piyanist, sevişen ve ayrılan çiftler için çalıyordu. Play it again, Sam demişti. Arın, yemek salonunun loş ışığında, masamızın üstündeki çiçekli mumlarda, kırmızı şarap kadehlerimizde, tabağımızdaki muhteşem görünüşlü mantarlı kreplerde yumuşak ve romantik bir hüzün dolaşıyordu. Tam olması gerektiği kadar, olması gereken dozda. Arın'ın çizdiği sınırlar içinde, alışılmış tabloyu tersine çevirip, şarap kadehini uzanmış elini tutmuştum. Filmlerde hep erkekler kadınların elini uzanır oysa. Casablanca filminden beri bütün zenci piyanistler gibi Sam adını taşımak zorunda olan piyanist, Le Feuille Morte'da başlayıp Neme Quat Pas ile süren uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Biz son yemek tablosundaydık. Rönesans'ın bütün ustalarını kıskandıracak güzellikte gölgelerini içimdeki hüzünden, ışığını ayrılığa isyanımdan ve tutkulu aşkımdan alan Sam'in piyanosu ve Paris'in güzellikleriyle renklendirilmiş bir tablo. Il Saint Louis'deki yer artık yok. Lille adlı küçük güzel restoran yeni açıldı. Onun devamı değil. Arın'a orası olup olmadığını bilmiyorum demişti. Artık ancak anılarla ve yanılsamalarla beslenebilecek ilişkilerinin gerçeklere dayanamayacağını düşünmüştü. Orası olabileceğini de kendini de inandırmak istemişti. Takside giderken Arın'a karşı duygularının ne kadar karışık olduğunu düşündü. Öfke, tutku, kuşku, heyecan, hınç, özlem, korku. Şimdi de sadece kadınlara üzgü olan sevdiği erkeği sakınma, koruma içgüdüsü. Arın Murat kendi adına da olsa devletin açık toplumdan, saydamlaşmadan yana bir kanadı adına olsa da riske girmiş, kendini tehlikeye atmıştı. Arı kovanına çomağı sokmuş ve öylece bırakmıştı. Yazacağı yorumlu haberi kafasında toparlarken Türkiye ile ilgili haberlerde her zaman yaptığın aksine devletin baskıcı ve illegal yöntemlerine vurgu yapmamaya karar verdi. Diğer yayın organlarının eğer habere yer ayırırlarsa Arı Murat'ın bazı cümlelerini öne çıkararak örneğin Türkiye Gladio'yu tanıdı veya Türk yetkiliden itiraf, devlet cinayetlere karıştı türünden başlıklar atacaklarından emindi. O böyle yapmayacaktı. Arın'ı hedef haline getirmeyecek, konuşmasındaki önemli saptamaları yumuşak bir dille aktaracak ve başka dağıtılan metne dayanacaktı. Türkiye'de köklü demokrasi arayışları iyi bir başlık olabilirdi. Evet, tam da böyle yapmalı, yorumda devletin bir kanadının bu arayışlarda devlet içindeki illegal nüveyi tasfiyeyi amaçladığını, bunun işe zor olacağını vurgulamalıydı. Saatine baktı, buluşmalarına daha 4 saat vardı. Ne kadar uzun bir 4 saat. Adada bir akşam yemeği ve yaşlanmak üzerine. Ne piyano, ne Sam, ne masaların üstündeki çiçekli mumlar, ne de gençliğimiz var. Burası da hoş bir yer ama orası değil. Masaları birbirinden ayıran, her bir masaya gizli bir köşe havası veren bölmeler, içlerinde rengarenk balıkların yüzdüğü akvaryumlardan yapılmış. Duvarlarda da akvaryumlar var. İnsan kendini bir adada değil, denizin derinliklerinde hissediyor. Kurtuluş'tan Dolapdere'ye doğru inerken akvaryumlu bir restoran vardı. Üniversite yıllarımızda giderdik. Arın'la da gitmiştik bir kez. Fazla yapay değil mi sence demişti. Oysa ben orayı severdim. Hüzünlü, kederli günlerimde akvaryumlarda dolaşan renk renk, çeşit çeşit balıklarla oyalanırdım. Siyah çoraplı, siyah mini etekli, kısacık saçlı, gezi dergileri ve Paris reklamlarında görülen Parisyen havalı karşılayıcı kız, telefonla ayırttığı 2 kişilik masayı gösteriyor. Masanın üzerinde bu tür yerlerin klasik dekoru olan şamdanlar ve mumlar yerine antik görünümlü yağ kandilleri var. Tül kuyruklu mavi Japon balıklarının usul usul yüzdükleri akvaryumun hemen yanındaki iskemleye oturuyor. Masayı gösteren karşılayıcı kız beklerken bir içki alıp almayacağını soruyor. Evet, alacak. Bir skoş lütfen. Buzlu. İçkiye ihtiyacı var. Arından telefon geldiğinden beri aşağı yukarı 10 saattir, şimdi oturup gevşediğinde daha iyi fark ettiği bir gerginlik, hatta kasılma içinde. Her zamanki gibi ilk gelen yine benim. Aceleci yârim derdi Arın. buluşmalarına tam saatinde geldiği, hiç geç kalmadığı halde Ülkü'nün kendisinden önce geldiğini görünce eksiklenir, mahcup olurdu. Böylesi hoşuma gidiyor derdi Ülkü, küçük prensin tilkisi gibi. Sevdiğini beklemenin güzel heyecanı. Daha o gelmeden yüreğin çarpmaya, yanakların kızarmaya başlar, mutluluk anlarını uzatmış olursun. Şu senin filozof tilki de ne çok biliyor. Evet, sevgiye, aşka, dostluğa dair çok şey bilir o. Milyonlarca gül içinde kendi gülünün tek olduğunu, çölün bilinmeyen bir yerinde bir kuyu sakladığı için güzel olduğunu, birini sevmenin ondan ayrılmak gerekse bile insanı anılarla, duygularla zenginleştirdiğini küçük prensi o öğretti. Hayata uymayan hüzünlü şeyler öğretmiş. Sadece yüreğimizde görürüz. Gerçek öz gözlere görünmez. Tilkinin küçük prense verdiği sır buydu. Viskisini yudumlarken akvaryumdaki balıklara dalıyor. Keşke biraz daha geç gelse, mutluluk anları biraz daha uzasa. He gelmezse, akşamüstü bir toplantım var demişti. Ola ki toplantısı uzun sürmüştür. Bir toplantısı var mıydı gerçekten? Onun hep toplantıları, görüşmeleri, önemli işleri olur. Ama gelecek, birazdan gelecek ve şu karşısındaki iskemleye oturacak. Sonra akvaryumdaki balıkları seyreder gibi yapıp göstermemeye çalışarak birbirlerini süzecekler. Yıllardan geriye ne kalmışsa, yüzlerinde, vücutlarında ve yüreklerinde yıllara direnebilmiş ne varsa cimrice bir özenle tek tek toplayıp içlerine saklayacaklar. Ne kaldı geriye? Bir şey kaldı mı? Belki de ikisinin de korktuğu bu. Geriye bir şey kalmamış olması ya da geriye kalanların artık hiç anlamı olmaması. Saat 8:30 geçti, gecikiyor. Bu saatlerde Paris'in trafiğine güvenilmez. Ya gelmezse? Hayır, gelir. Gelemeyeceğini söylemek için bile olsa gelir. Oturduğu yerden akvaryumun ardından restoranın girişi seçiliyor. Henüz kalabalık değil. Akşam yemeği 9:00-9:30'dan önce başlamaz burada. Karşılayıcı kızın yanında masaya doğru yaklaşan arını görüyor. İçi heyecandan katılıyor, sırtı ürperiyor. İnce çıkmışım, ne de olsa Eylül. Akvaryumda bir teviye dönüp duran balıkları seyretmeye çalışıyor. Korkunç bir yaşam bunlarınki. Ömür boyu bir kova suda yüzmek. Peki ya ben? Ya biz? Arın Murat'ın karşılayıcı kıza teşekkür ettiğini duyuyor. Gözlerini kaldırıyor. Geldi işte. Viski bardağını kavrayan eli hafifçe titriyor. Arın iskemlesine otururken masanın üzerinden uzanıp Ülkü'nün elini tutmak istiyor. Viski bardağı devriliyor. Bugün sakar bir günüm, diyor gülümseyerek. Oysa o hiç sakarlık yapmaz. Attığı adımı bir hamle ötesini hep hesaplar. Sakar olan hep bendim diye düşünüyor. Hesapsız, paldır küldür, her aşka ve her kazaya açık olan bendim. Garson masayı çabucak temizliyor, önemsiz olduğunu söylüyor. Bir viski daha ister mi? Hayır, yemekte şarap içecek. İçecekler. Arın yeniden uzanıp elini tutuyor, avucunda sıkıyor. Ellerin ne kadar soğuk, üşümüşsün. Beyaz güvercin yavrularını hatırlayacak mı diye bekliyor. Sezdirmeden ellerine bakıyor. Hala beyazlar ama kendisinden bile en az 10 yaş daha yaşlı görünüyorlar. Güvercin yavrusu değil, güvercin ölüsü eller. Gülümsemeye çalışıyor. Yüzüm de ellerim gibi mi? Bu kadar yaşlı, bu kadar ölü. Adamın yüzünü inceliyor. O da yaşlanmış. Hayır, yüzündeki derinleşmiş kırışıklıklar, gözlerinin altında yavaş yavaş belirmeye başlamış cepler, dudaklarının kenarındaki iki derin çizgi ve kırlaşmış kumral saçları yüzünden değil. Bakışlarındaki alışılmadık keder yüzünden. Bizden geriye kalan nedir? Bu gece burada neyi hatırlamaya, neyi bulmaya çalışıyoruz? Konferansta oradaydın, seni gördüm. Gelmeyeceğini söylemiştin ama geldin. Eskiden alay ettiğin bir sezgi gücün vardı hani. Bugün farklı şeyler söyleyeceğini, bir şeyler olacağını sezdim, o yüzden geldim. Birkaç saniye susup ekliyor. Şakaydı, tabii ki hiçbir şey sezmedim. Doğrusunu istersen seni özlemiştim, akşama kadar bekleyemedim. Garson başlarına dikilmiş, adamın şarabı tatmasını bekliyor. Ülkü'nün hala avucunun içinde tuttuğu elini bırakıyor, alışılmış, mekanik bir hareketle kadehindeki şarabı tadar gibi yapıyor. Evet, çok güzel. Garsonun yemek siparişlerini alıp ayrılmasını bekliyor. Ben de seni özledim. Şık tweed ceketinin iç cebinde bir şey arıyor. Sıradan bir kağıda sarılmış, küçücük bir paket çıkarıyor cebinden. Bunu bulmuştum, diyor. Paketçiyi özenle açıyor. Çok eski, çok tanıdık bir şey. Tarak biçimi bir saç dokası. Saç dokam bende kalmış. 30 yıllık saç dokam. Sevişlerimizin ayrılmaz parçası. Cinsel fetişe dönüşmüş bir nesne. Saçlarını dağıtmadan tam soyunmuş olmuyorsun derdi. Ensesinde topladığı saçlarına saplanmış saç dokasını çıkarır. gür ve asi saçları çıplak vücuduna sarılırdı. Bunu mu takardım saçıma? İşportamalı, sıradan, zevksiz bir tarak. Ensemde ya da başımın üstünde topladığım uzun gür saçlarım, kötü dikimli şapşal giysilerim, topuklu pabuçlarım, etli, canlı, dolgunca vücudumla ne kadar Alaturka'ydım. Devrimci kızların hantal ayakkabıları, pantolonları, parkaları vardı. Bense eğilime giderken bile şık şıkırdım. Arı'nın annesi haklı değil miydi? Nasılsa okumuş kenar mahalle dilberi kılıklarıyla, o saç başla, elçiliklerin salonlarında, kokteyllerde, davetlerde nasıl boy gösterebilirdim? Ne zaman kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum, diyor. Adada bırakmıştın. Hani sabah erkenden mimozalarla kaçtığın gün. Hatırlıyor. 25 yıl önceydi. 27 Nisan'dı. Lodos'ta beşik gibi sallanan ada vapurunda tokasını kaybettiğini fark etmiş, yüzüne, omuzlarına dökülen, huzursuz eden saçlarını boynundaki küçük eşarpla arkadan bağlayıvermişti. Bunca yıl sakladın demek. Pek de adi bir şeymiş. Pek de adi bir şeymiş. Arın nedenini çözemediği bir burukluk ve pişmanlık duyuyor. Yanlış mı yaptım yoksa? Karşısındaki orta yaşı aşmış kadına dikkatle bakıyor. Bal rengi iri gözlerin öne çıktığı, biraz soluk, ince zarif bir yüzü var. Saçları kısacık, boynunda, dudaklarının kenarlarında yaşını gösteren derin kırışıklıklar. Sanki o sıradan saç tokasını hiç takmamış, sanki hiç uzun saçları olmamış gibi. Büyülü çekiciliğine kapıldığın, dolgun ve taş gibi bedenine sarılırken, haydi itiraf et kendine. Hanım hanımcık bir iyi aile kızına değil, bir fahişeye sarılmış gibi olurdun. Onu karşı konmaz kılan, her an sevişmeye hazır, her an arzulu ve her doyumda insanı yeniden acıktıran bedeniydi.